Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Evet, herkese merhaba. Ben Mehveş Evin. Kısa Dalga için hazırladığım bu podcast'te İstanbul'un tarihi yapılarını, nasıl korunduğunu ya da korunamadığını, biraz da sanat meselesini konuşacağız. Harika bir konuğum var. Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Gerçi siz biraz tanınıyorsunuz da Şerif Bey, özellikle bu Ayasofya'nın kapısı meselesi Nisan ayında mı olay olmuştu?
Evet,
bir maalesef. Hatırlatır mısınız dinleyicilere?
Maalesef evet, biraz kötü bir şekilde ismimiz anıldı. İstemediğimiz bir olay. Tabii bahsettiğiniz gibi Nisan ayında benim bir hocam, tam da Ramazan ayıydı. Benim bir hocam bana bir fotoğraf attı. Şerif, bu fotoğrafı gördün mü dedi. Fotoğrafta Ayasofya'nın tarihi kapısı, Ayasofya'nın kapalı alanında 5 tane kapı vardır. En ortadaki daha devasadır ve biz ona İmparator Kapısı diyoruz. Daha doğrusu Bizanslılar döneminden beri ismi budur. İmparator Kapısı, İmparator Kapısı'nın o tarihi madalyonu dediğimiz ahşap madalyonu ağır şekilde zarar görmüş. Hocam dedim, hiç görmedim, ilk kez görüyorum. Koşa koşa Ayasofya'ya gittim. İçeri çok zaten rahat gittim, biliyorsunuz artık müze olmadığı için, içeriye giriş ücretsiz de olduğu için elinizi kolunuzu sallaya sallaya girebiliyorsunuz. Ben de girdim ve hemen İmparator Kapısı'na yöneldim ve tabii şok oldum.
Zaten ortalık birbirine girdi yani.
Evet.
İnsanların da haberi yoktu. İstanbullular tabii ki, sanat tarihi uzmanları vesaire, herkes çıldırdı tabir caizse, çünkü bayağı kapısı koparılıp
evet
koparılmış.
Şimdi ben ilk başta anlayamadım. Nasıl olabilir ki böyle bir durum? Bir de daha koparılma meselesi taze, çünkü bir ahşabı kopardığınız zaman altında bembeyaz, böyle daha bir ahşap dokusu çıkar ya. Nasıl olabilir? Neyse, oradaki güvenlik görevlilerini aradım. 5 dakika yalnız ben orada kapıyı inceliyorum, bilmem ne yapıyorum, dokunuyorum. Allah Allah, kimse, ne gelen var ne giden. En sonunda gittim, güvenlik görevlisi gördüm. Dedim, bu böyle bir durum var, haberimiz yok dediler. Nasıl haberiniz yok ya? Neyse, akşam 8. Kiminle görüşeceğiz peki, buyurun sizi diyor. Dediler, güvenlik müdüriyet odasına alalım. Tamam. Böyle bir durum var. Oradaki nöbetçi arkadaş, maalesef bilgim yok dedi. Peki kimin bilgisi olacak? Yani ortada
herkes
çok sıkıntılı bir durum var. Sizi müdür beyi arayalım o zaman. Telefonda onunla görüşün. Müdür bey dedikleri arkadaşı aradılar. Müdür bey dedim, durum böyle böyle. Evet dedi, bilgim var. Peki bununla ilgili bir soruşturma açıldı mı? Çünkü bu işlenen suç, birinci dereceden tarihi esere zarar vermek suç. Ve Ayasofya'nın İmparator Kapısı en önemli yapılarından biridir. Yapı nüanslarından biridir. Zarar görmüş, ağır bir zarar görmüş. Hayır dedi, yani öyle bildirilecek, rapor verilecek bir şey, durum yok. Sadece insanlar gelip geçerken kutsal saydıkları için ellerini sürtüyorlar, bilmem ne, koparmışlar dedi. Dedim yok, bu yanlış. Bunun savcılığa bildirilmesi gerekiyor. Çünkü birinci dereceden tarihi esere zarar vermek suç. Ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası artı para cezası var bu işin.
Peki ne oldu? Suç ne oldu? Duyurusunda bulunuldu mu?
Evet, biz bulunduk.
Siz bulundunuz.
Tabii ki biz bulunduk.
Ama bu bir kamu şeyi olarak, yani devletin kendisinin yapması, koruması gerekmiyor mu zaten?
Gerekiyor, fakat müdür bey bu işlerden bir haber. Neden bir haber biliyor musunuz? Çünkü kendisi bu konularda uzman değil.
Bir dakika, müdür bey deyince Ayasofya Camii'nin müdürü mü var aynı zamanda? Yani Ayasofya Camii'nin müdürü olarak mı geçiriyor kendisi?
İnanın kendileri bile bilmiyor. Niye biliyor musunuz? Ben bunu bizzat müfettişlere, baş müfettişlere, oradaki yetkililere sordum. Şimdi Burası müzeyken buranın bir müze müdürü vardı ve bu müzenin bir bilim kurulu vardı.
Tabii.
Bu netti. Her şey belliydi. Herkesin görev alanı belliydi. Müzeden camiye çevrilince şöyle bir karar alındı. Kapalı alan, yani o namaz kılınan alan şeye bağlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlandı. Ve sonra da Ayasofya'nın avlu kısmında 6 tane oda vardır. Ve o da o odada İstanbul Müze Müdürlüğü'nün bir odası var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir odası var. Güvenliğin bir odası var.
Ayasofya'da.
Ayasofya'nın içinde. İşte Diyanet'e bir tane oda vermişler.
Ne yapıyorlar bu odalarda, pardon?
Hiçbir şey. Yani ben soruyorum yani arkadaşlar ne oluyor burada? İşte valilikten biz emir gelmesini bekliyoruz. Çünkü henüz orada sorun çözülememiş. Şimdi bir tane arkadaş görevlendirmişler. Ayasofya'nın Diyanet İşleri'ndeki işte Diyanet'in görevi haricindeki işler bu arkadaşa bağlı. İşte güvenliği, temizliği, korunması, efendime söyleyeyim bir restorasyon şuyu bu yapılacaksa bu arkadaş oradan sorumlu. Kim bu arkadaş? Daha önce Beyoğlu Belediyesi'nde ruhsat işleri müdürü. Yani bir bar, kafe açacaksanız, bir şarküteri açacaksanız bu arkadaş şimdi imzası gerekiyor. Zannediyorum işletme mi, iktisat mı, öyle bir şey mezunu. Tabii ki doğal olarak da bu işlerde bilmiyor. Statüyü biliyor, ne kanunu şey, biliyor, ne yönergeleri biliyor, ne önergeleri
yani
biliyor.
Yani sonuçta hangi vakıflara, şimdi Diyanet'e bağlandı Ayasofya. Ama vakıfların da bir herhalde denetim
var,
vesaire.
Var.
Denetim şeyi nerede? Yani böyle bir karışıklığın hala sürmesi korkunç bir
korkunç
durum.
Korkunç tabii. En büyük problem burada. Yani bilim kurulunun dağıtılması çok korkunçtu. En önemlisi o. Türkiye'nin en önemli profesörleri, bizantologları orada bilim kurulu oluşturuyordu. Ve 1500 yıllık çok hassas Ayasofya için kararları onlar veriyordu. Onlar yok şimdi.
Var mı başka bizim bilmediğimiz, belki kamuoyuna bu kadar mal olmamış olan?
Biliyorsunuz en son gittiğimde beni içeri almadılar. Girerseniz dahi normal kuyruktan fotoğraf çektirmeyiz dediler. Bana özel bir yasak
sakıncalı
kondu.
Sakıncalı vatandaş.
O nedenini sonradan anladım. Nedeni ne? Çünkü orada yeni bir skandal olmuş. Nedir bu skandal? Şimdi Ayasofya'yı temizleyecekler duvarlarını bilmem ne. Tamam, güzel. Bir tane makine getirmişler. Ama makine o kadar ağır ki 1500 yıllık zemindeki mermerleri kaldıramamış ve mermerler kırılmış. Mermerler kırılınca alelacele derzler yapılmış, bilmem ne yapmış, bir alelacele bir restorasyon. Ama tam da oturmamış.
500 yıllık binaya
yani böyle yani çünkü şunu yani. Şunu mesela bilim kurulu olsa veya işte gerçekten bu işten anlayan olsa der ki bu ağırlıkta bir makine makineyi buradaki mermerler kaldırmaz. Bunun üzerinden yürütmeyelim. Der değil mi?
Tabii.
Çünkü bir de o kadar hassas bir mekan ki 1500 yıllık bakın. Yani söylerken çok basit ama
ya
düşünürken
olur mu?
Biraz
kaç tane yapı var?
Tabii yok.
Böyle
dünyada Ayasofya büyüklüğünde kubbesi olan ve eskiydi bu kadar büyük bir bina kalmadı. Ya evet. Kalmadı. Bu kadar temiz bir şekilde kalmadı. Kubbesi hala duruyor. Her şey hala. Niye biliyor musunuz? 500 yıl önce Mimar Sinan o kadar güzel bir restorasyon yaptı ki mimaride, sanat tarihinde fil ayağı dediğimiz desteklerle ömrünü uzattı. 500 yıl uzattı ömrünü, tamam. Şimdi biz bu şekilde ömrünü kısaltıyoruz. Niye biliyor musunuz? Bilim kurulu dağıtılmadan önce, Ayasofya Bilim Kurulu dağıtılmadan önce şöyle bir karar almışlardı. Demişlerdi ki, bu çok önemli profesörlerimiz, hocalarımız. Ayasofya artık o kadar eski ki 1500 yıllık. İçeride 25 kişiden fazla insanın alıp vereceği nefesten oluşacak nem dahi Ayasofya'ya zarar verir.
3 milyon ziyaretçinin alınmış olmasını bu
bir
tabii
facia.
Ki bu, tabii 2 seneye yayılmış haliyle söylüyor ama aynı anda kim bilir zaten
aynı anda binlerce insan içeride olabiliyor.
pek çok tarihi yerde, mekanda hem çok kalabalık olmasın hem eser ve mekan zarar görmesin diye ve özellikle tabii turistik yerlerde böyle randevu sistemi uygulanabilir. Tabii. Ama tabii ki bir yandan da şöyle bir şey var. Siz şimdi camiye dönüştürmüşsünüz, halka açmışsınız.
Evet.
Bununla övünüyorsunuz. Bunu yaparken onu yapamazsınız ki. Nasıl olacak?
İşte problem şurada. Ben birkaç defa söyledim. Ayasofya cami, tamam, problem yok. Cami yapıldı. Statüsü camiye çevrildi. Tamam. Ama Ayasofya camisini Zeytinburnu'ndaki bir mahalle camisi gibi kullanamazsınız. Evet. Bunun özel bir statüsü olması gerekiyor. Ziyaretçi konusunda, namaz konusunda, diğer konularda. Ayasofya'nın etrafında bütün o namaz kılacak insanları dolduracak büyüklükte cami var. Sultanahmet'i, yan taraftaki diğer camileri çok fazla var. Onda bir problem yok ki. Mekan problemi yok burada.
Evet, mekan problemi zaten yoktu.
Yok.
Ama bu bir simgesel
zaten biliyorsunuz,
bir şeydi.
Zaten
bir mesele.
Ayasofya zaten camiydi bu arada.
Evet.
2 yıl öncesinde de camiydi. Çünkü
doğru,
biliyorsunuz ezan hep okunuyordu. 2,
evet,
arkasındaki girişte küçük alanda da biliyorsunuz Topkapı Sarayı'na gidince... ...o Ayasofya'nın arka kapısındaki küçük alanda zaten Ayasofya'da namaz da kılınıyordu. Hem cami hem
müze
statüsündeydi, çok güzel gidiyordu.
Evet, ama maalesef. Şeyde freskler ne oldu? Çünkü freskleri nasıl, ne şekilde? Siz en son gittiğinizde ne gördünüz?
Göstermediler.
Göstermediler değil
ben
mi?
Ben izin talebinde hala bulundum. Hmm. Orada da cevap gelmedi. Üst kat kapalı. Bana gittiğimde dedikleri üst kat artık sadece bir imamların dinlendiği, işte şey yaptığı imam odası var yukarıda. Şimdi freskler ve mozaikler. Dünyanın yani Bizans'ın, Bizantolojinin en önemli mozaikleri ve freskleri Ayasofya'da ve Kariye'de.
Bak, evet.
İki yerde var.
Evet.
İkisi de İstanbul'da.
Evet.
Bir Ayasofya, biri Kariye. Kariye'de şu anda hala kapalı ve orayı da biliyorsunuz cami statüsüne çevrilmek gibi bir durumu var. Şimdi dünyanın en önemli sanat eserleri bunlar. Sanat eseri sadece tablolar falan, heykeller değil.
İşte,
o kadar kıymetli ki bunlar.
Dünya mirası.
Dünya kültür
işte.
Mirası.
Kültür mirası.
Dünya kültür mirası. İnanılmaz büyük bir sanatkarlık isteyen işler. Bilmiyoruz.
Zaten önlerinde galiba bir perde falan çekilmişti.
Öyle üst katta oldukları için gerçi evet, perdeler çekildi. Yukarıdaki bazı alanların perdeleri açıldı. Hı. Ama şu anda tam mihrap kısmının üstündeki fresk kapalı. O da Meryem Ana'nın kucağındaki Bebek İsa freski. Çok
evet,
muhteşem bir fresktir o da. O kapalı henüz.
Evet.
Tam mihrabın üstünde olduğu için.
Evet.
Diğerleri açıldı. Melekler açıldı. Orada da insan sureti olmadığı için açıldı diğerleri. Bizim tek problemimiz dünya kültürel mirasının en önemli parçası. Bakın dünya, Türkiye için değil. Hı hı. Dünya kültürel mirasının en önemli parçası Ayasofya. Ve bu torunlarımıza da kalsın. Diğer nesillere de kalsın. Bu hep Türkiye'de var olsun. Bu hep İstanbul'da var olsun. İnsanlar akın akın gelip burayı ziyaret etmek için kuyruğa girsin.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Evet, Şerif Yaşar'la Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'yla İstanbullu ve İstanbul'un tarihi değerlerini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii ki tek podcast'te de sığdırabilecek miyiz bunu pek zannetmiyorum. Ama elimizden geleni yapalım. En azından şu anda en hayati olan konulara bir değinelim. Mesela Büyükşehir Belediyesi de yere batan sarnıcını restore edip açılışını yaptı. İlk tepkiler, yani içerisinin özellikle çok güzel bir şekilde temizlendiği, yenilendiği.
Evet.
Ama bazı sorunlar da var galiba.
Evet, evet, evet.
Nedir?
Şimdi esasında içeride çok güzel işler yapıldı. Özellikle o hantal betonarme yol oradan koparılıp dışarı çıkarılıp çok güzel, şeffaf, böyle mekanı daha iyi deneyimleyebileceğiniz güzel bir sistem yapıldı. Bir de bütün o sarnıçtaki kemerleri birbirine bağlayarak sağlamlaştıran demir çubuklar paslanmıştı. Onların tamamı değiştirildi. Orada çok güzel bir iş oldu. Efendime söyleyeyim, Medusa heykelinin o ters Medusa heykeli ki yani sarnıç yapan en çok heyecanlandığım alan orası. Çok güzel bir temizlik, restorasyon ve ön plana çıkartma, ışıklandırma çok güzel. Güzel işler yapılmış kesinlikle. Fakat yani dış kapısının, cephesinin değiştirilmesi çok yanlış. Niye diyeceksiniz? Bakın Sarnıç'ın tam o çıkış kapısını Ayasofya'ya bakıyor. Ayasofya ve diğer mekan. Çünkü yere batan Sarnıç'ı tam olarak yani bizim yarımada dediğimiz yani tarihi yarımada dediğimiz sur içi dediğimiz asıl İstanbul, tarihi İstanbul'un tam ortası. Yani C noktası diyebiliriz orası için.
Bir de bir ilişki içerisinde evet. Ayasofya'yla.
Ayasofya ve diğer mekanlarla.
Diğer mekanlarla.
Bir ilişki içerisinde. Ve tamamen kagir, kesme taş, her taraf böyle, bütün mekanlar. Oraya bir gidiyorsunuz, bir bakıyorsunuz, metal, gri bir, o kesme taşa, o tarihi dokuya metal bir giydirme yapılmış. Yanlış, olmaz. Tarihi dokuya hiç uygun değil. Hı. Modern bir dokunuş, yani modern bir yapıda yaparsınız. Bu kadar tam o... Kagir yapıların, o taş, kesme taşların, Osmanlı mimari kesme taşlarının tam ortasında o kadar çirkin durmuş ki. Yanlış olmuş o.
Evet. Yani, düzeltilebilir bir yanlış
aynen
ama.
Aynen öyle. Bu yüzden zaten eleştirdik. Ve zaten beklentimiz de o yönde. Bu ülkede artık birilerinin bazı hataları kabul etmesi.
Ya bir de şöyle bir şey. Demin yani yayına girmeden önce konuştuk ya biraz. Yani siyaseten... Yani bu meseleler hem bir siyasi yani siyasi iktidarın sahiplendiği ve benim dediği ve orada da hiç şey yapmadığı bir Ayasofya var. Şimdi yere bakıyorsunuz yere batan sarnıcını İBB restore etmiş. Bu sefer onlar ona şey yapıyor. İşte muhalif olup da bu restorasyona dair eleştiri getirin. Yani her şey çok siyasi ve çok can sıkıcı değil mi? Yani siz sanat tarihçisiniz.
Kesinlikle, kesinlikle. Hele ki ben en çok rahatsız olacak, rahatsız olan insanlardan biri benim. Çünkü kültürel miras alanlarının siyasetleştirilmesi meselesi çok anlamsız. Yani bir restorasyon mu yapılmış? Hepimiz insanız ve insanın olduğu yerde hata olur. En büyük problem şurada. Hatayı kabullenme meselesi yok bu ülkede. Hı. Bir kişi mesela kimse sorumluluk almıyor, hata kabul etmiyor.
Tarihi yarımada bir bütün ve belki de bir bütün olarak yönetilmesi gerekmez mi?
Durum şöyle, ülke genelinde, İstanbul'dan bahsedelim, hı hı. Pay edilmiş. Yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olan alanlar, ki bu eskiden beri böyleydi, yani hı hı. Yeni bir şey değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tarihi alanlar. İşte mesela Galata Kulesi. İBB'ye bağlıydı biliyorsunuz. Kültür Bakanlığı devraldı orayı. Şimdi yere batan sarnıcı işte İBB'ye bağlı. Mesela buradaki en ufak bizim için, bizim sanat tarihi öğrencileri için problemi söyleyeyim. Mesela biz gidiyoruz, müze kartı alıyoruz. Yere batan sarnıcına giremiyoruz. Neden? Orası için ekstra para vermemiz lazım. Çünkü orası İBB'ye bağlı. Ya müzeler, hani şu müzelere...
Hepsinin ortak olması gerekiyor.
Aynen öyle. Bu uygulama çok yanlış.
Arkeoloji Müzesi'nin bir yeni sergisinin yeni salonun açılışında Kültür ve Turizm Bakanı konuşmuş. Okudum bilmiyorum ama şöyle şeyler söyle ne kadar doğru ya da ne düşünüyorsun diye sana sormak istedim. En çok arkeolojik çalışma yapan ülkelerin başındayız demiş mesela. Ya da mesela şöyle demiş arkeolojik sit alanları 20 yılda 3 kattan fazla artmış Türkiye'de. Benim bildiğim kadarıyla yani ben daha ziyade çevre konusunda çalışıyorum. Pek çok doğal sit alanıyla beraber arkeolojik sit alanında tarumar ediliyor.
Aynen öyle.
O zaman nereden çıktı bunlar?
Şimdi geçen yıl bir yönetmelik yayınladı Kültür Bakanlığı. Ve dedi ki artık sivil halkımız da arkeolojik kazı yapabilir. Nasıl yapabilir? Gelecek izin alacak. Gerekli teçhizatı şuyu buyu varsa, bilmem neyi varsa bunu gidip yapabilecek.
Ne demek bu ya?
Yanlış.
Definecilik falan filan, o yüzden
i̇şte,
mi patladı?
Güya onun önüne geçmek için ama. Burada ne oldu biliyor musunuz? Kim denetleyecek bu kadar insanı? Her gün neden bu definecilik patladı ve her yerde bütün sosyal medya mecralarında rahat rahat videolarını paylaşabiliyorlar biliyor musunuz? İşte bu yönetmelik yüzünden. Bu cezasızlık yüzünden. Bu yanlış uygulama yüzünden. Türkiye'de ve dünyada olması gereken şu. Arkeolojik kazı sadece üniversitelerin ilgili bölümlerinin akademisyenleri başkanlığındaki heyetler tarafından yapılır. Bu. Ben gideceğim. Benim şöyle şöyle alet edevatım var. Ben şöyle yapacağım. Ben burayı da kazacağım. Ve ne çıkarsa da sizi bilgilendireceğim. Tabii bilgilendirir. Bilgilendirir mi? Bilgilendirmez tabii. Ve şu anda ne oldu biliyor musunuz? Bir meslek haline geldi. Ve tarumar ediliyor. Yerle bir ediliyor her taraf. Çok tehlikeli bir yönetmelik. Yani hukuken artık bir yönetmelik varsa...
Amaç ne? Yani, nasıl bunu? Yani bu çok net.
Güya devineciliğin önüne geçsin ama tam tersi devineciliği özendirir bu iş.
Evet.
Ve zaten Türkiye'de en büyük problemimiz ne? Denetim yetersizliği. Yasa var. Yasa var. Denetleme yok. Ceza yok. Yani o yüzden bir de bunu cesaretlendirmek çok yanlış.
Bir yandan Haydarpaşa'da kazılar sürüyor ve çok önemli buluntular olduğunu, arada böyle bir hani bu işlerle ilgili olanların yazdıkları çiziklerinden takip ediyoruz ama benim son geldiğim noktada yani sanki oradaki arkeolojik buluntular taşınacak efendim falan diyor ama bir belirsizlik de var.
Bir belirsizlik de var. Orada da kamuoyu yeterince bilgilendirilmiyor. Ha. Bakın mesela biz nedir en son doğrusu? Burada mesela Yeni Kapı kazılarında hatırlıyorsunuz değil mi? Muazzam şeyler çıkartıldı ortaya. Devamı da gelecekti ama metro devam edildi. Cengiz İnşaat'ın Bodrum'da biliyorsunuz o sit alanında yaptığı işte inşaat alanında tarihi alanlar keşfedildi. Ve Danıştay kararı var. Ona rağmen inşaat durmuyor. Burada da yine hala durumlar, bahsettiğiniz yerler de aynı işte. Orada kazılar yapılıyor, bir şeyler bulunuyor. O bulunan şeyler nedir, ne değildir, nereye kaldırılacak? Bir türlü onlar uygulanmıyor. Şu anda nasıl durum ne biliyor musunuz? Şu anda yapılan en büyük hata bakanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı olması.
Turizm.
O zaten yüzden bakanlık arkadaş. Ağırlığı turizm, evet, o bakanlığın ağırlığı, bakanlık ağırlığını turizme vermiş.
Yani ETS Tur'un sahibi.
Evet işte. Kendisi ETS Tur'un sahibi, birçok otelin sahibi. Turizmden anlıyor mu? Tamam anlıyor diyelim. Çok güzel. Tamam turizm bakanı yapın. Ama kültürden anlamıyor ki. O yüzden siz Kültür Bakanlığı'nı ayıracaksınız. Çünkü dünyanın en önemli kültürel alanında yaşıyoruz Türkiye. Mezopotamya burada. Ege, İonya burada. Para burada bulunmuş. Frigler burada. Hititler burada. Her şey burada. Her şey burada. Böyle bir ülkede Kültür Bakanlığı apayrı olacak ve liyakatlı olacak. Ya işte o zaman siz zaten o zaman Turizm Bakanlığı gelir entegre bir şekilde çalışır Kültür Bakanlığı'yla. Çünkü o kadar muhteşem olur ki. Ya biz bugün hala Göbekli Tepe gibi dünyanın en önemli, son dönemde dünyanın en önemli
çok heyecan uyandırdı.
Hala yeterince pazarlayamıyoruz.
Çok çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Şerif
ben
Bey.
Teşekkür ederim.
İyi ki katıldınız İyi ki davet yayınımıza. Ettiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek sağ olun. Üzere. Hoşça sağ kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.